Ayrım 8. Sayfa 71'den devam. 1936 yılında iş başında bulunanlar toplumun işleriyle ilgilenmeye devam ettiler. Değiştirilmeleri mümkün değildi. İzmir'de Sabi Saltiel ve Manuel Sidi 1950'lere kadar toplumun yükünü yalnız başlarının omuzlarında taşıdılar. İşlemlerin ne şekilde yapılacağı dair bir kargaşa hüküm sürüyordu. 1938 yılında Avrupa'da ağırlaşan antisemitizmin etkisine kalan İzmir Milletvekili Sabri Toprak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuş olduğu iki yasa tasarısının birincisinde Türkiye'ye Yahudi mültecilerin sınırlandırmasını, ikincisinde azınlıkların Türkçeden başka dil kullanılmasının, Türk adlarını almalarının ve Müslüman olmalarının yasaklamasını talep etti. Ayrıca Yahudileri sadakatsizlikle suçladı. Yasa tasarıları meclis komisyonlarına reddedildi. İktidar Partisi'nin resmi organı Ulus, baş yazısında tasarıları kınadı. Aynı günlerde yeni başbakan Celal Bayar, Yalova ziyareti sırasında gazetecilerle sohbetinde "Yurdumuzda bir Yahudi meselesi yoktur. Hatta hiçbir azınlık sorunu yoktur. Dış etkiler altında yapmacık bir Yahudi sorunu yaratmaya niyetimiz yoktur." dedi. Reşit Saffet Atabinen de Yahudileri öven uzun bir makale yayınladı. Esasen yasa tasarıları da Atatürkçülük ile Nazizmi bir araya getirmek gibi çelişkiler içeriyordu. Antisemitizmin açıklamasına Zekeriya Sertel de girdi. Ona göre Türkiye'de faşizm olmadığı gibi Türklerde hiçbir aşağılık duygusu bulunmadığından Türkiye'de antisemitizm olamazdı. Keza Ulus gazetesinin bir baş yazısında Hüseyin Cahit Yalçın'a göre Türkiye'de ne antisemitizm ne de bir Yahudi sorunu vardı. Yalçın ayrıca mültecilere karşı bir düşmanlık duyulmadığını, üniversiteye kabul edilip Türkiye için çalıştıklarını fakat kitlesel bir şekilde mülteci kabul edilemeyeceğini belirtti. Özet olarak yurt dışındaki olaylar ve eğilimler Türkiye'nin iç siyasetinde bir değişiklik doğurmadı. B. Yahudiler, Türkçülük ve Atatürk sevgisi. Osmanlı Devleti çeşitli uluslardan ve etnik gruplardan oluşmuş bulunduğundan bu çeşitli ulus ve etnik grupları Osmanlı Devleti'nin çatısı altında tutabilmek için Osmanlılık ideolojisi geliştirilmişti. Ancak Osmanlılık ideolojisi Osmanlı Devleti içinde Rumlar, Ermeniler, Arnavutlar, Sırplar, Araplar gibi grupların çağın gerçeği olan ulusçuluk akımlarından esinlenerek ulusal davaların ardından koşmaları engellenemezken Türklerin ulusal kimliklere sahip olmalarına dahi mani olmaktaydı. İttihat ve Terakki'nin de Osmanlıcılık ve İslamcılık siyasetleri birbiri ardından başarısızlığa uğrayınca Türkçülük resmen benimsendi. Türkçülük akımının gelişmesinden önce bazı Avrupalı Yahudiler, sonra Türk Yahudileri önemli roller oynadılar. Türkçülük akımının gelişmesine çalışmalarıyla temel oluşanların başında The Grammar of the Turkish Language yani Türk Dili Grameri adlı eseriyle ünlü Arthur Lumni Davids, ölümü 1836'dır, dünyaca tanınmış ünlü filolog ve Türkolog olan Macar Yahudisi Arminius Van Berry, 1831-1913 yılları seçilmiştir ve Leon Kahun, 1841-1900 adlı Türkçülük ve Turancılık düşüncesindeki temellerin oluşmasında etkili olan diğer bir Türkolog gelmektedir. Türk-Yahudi basını kısmında da yer alan ve yaşamında Türk-Yahudilerinin devlete bağlılığını kanıtlamaya çalışan ve Türk-Yahudileri konusunda sayısız eserler vermiş olan Avram Galanti, yani Avram Galanti de Türkçe'ye yerleşmek için Yahudilerin Türkçe tedrisat yapan okullarda okumaları gerektiğini savunmuştur. Azınlıkları birbirine bağlayan lisanın Fransızca olmasına tepki göstermiş, müşterek dil olarak Türkçe'ye savunmuştur. Bu bilim adamının eserleri arasında Vatandaş, Türkçe Konuş, 1928 tarihli adlı bir çalışmada mevcuttur. Daha 1900 yılında Hahambaşı Moshe Levi'nin 2. Abdülhamid'e verdiği dilekçe doğrultusunda Türkçe'yi resmi dil olarak kullanmak üzere Jacques Mandil, Hahim Nahum, Jacques Samanov gibi 10 kişinin oluşan bir Tamimi Osmani komisyonu kurulmuştu. Turancılık çizgisinin gelişmesini Ziya Gökalp'ten sonra rol alan Moïse Cohen yani Munis Tekinalp bu akımın ikinci önemli savuncusu olmuştur. Munis Tekinalp 1883-1961 Serez'de doğdu. Alliance ve Hukuk Mekteplerinde okudu. İçtimai ve iktisadi konularda eserler yayınladı. Hahamlık eğitimi gördüyse de uygulamasında bulunmadı. 1909'da Hamburg'daki Dünya Siyonist Kongresi'ne katıldı fakat Filistin'de bir Yahudi devleti kurması fikrine ters düşerek Siyonizm'den koptu ve azınlıkları Osmanlılaştırma akımında yer aldı. İttihat ve Terakki'ye girdi ve Türk Yahudi Danışması'na ağırlık verdi. Darülfünun'da hukuk ve ekonomi derslerini 1914-1918 yılları arasında okuttu. Cumhuriyetten sonra önceleri Tekin Alp takmadını kullanan Moïse Cohen, daha sonra resmen Munis Tekin Alp adını aldı ve Kemalist takımın ateşli savunucular arasına girdi. 1928'de Nesim Maslıyah ve Doktor Samuel Abravaya ile birlikte Milli Hars Birliği'ni, 1934'te Henri Sariano ve Markel Franco ile birlikte Türk Kültür Cemiyeti'ni kurdu. 1945-1950 yılları arasında İstanbul Belediye Meclisi'nde bulundu. 1954 ve 1957 seçimlerinde sadık bir yandaşı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne adaylık koydu fakat kazanamadı. Türk Dil Kurulu üyeliğine de seçildi. 1961'de yerleşim Nis'te vefat etti. 1914 tarihli Turan, 1915 tarihli Türkismus und Parküntrikusmus, 1928 tarihli Türkleştirme, 1937 tarihli Kemalizm, 1944 tarihli Türk Ruhu gibi birçok eserin yanı sıra çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. Ziya Gökalp'in çalışmalarına büyük saygısı olan, ayrıca akide itibariyle Türk'üm diyen her ferdi Türk tanımalıdır ilkesiyle bir Yahudinin Türklüğü savunabileceği açıklanan Tekin Alp, Türk Yahudilerin kaçıp geldiği Engizisyon ülkesi İspanya'nın dili yerine Türkçeyi kullanmalarının doğal olduğunu belirtmiş, çocukların memleket mekteplerine göndermeleri, memleket işlerine karışmaları yolunda önerilerde bulunmuştur. Tekin Alp, işgal yıllarında halka cesaret vermek için büyük mecmuayı çıkaran Ömer Seyfettin, Falih Rıfkı, Yusuf Ziya, Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Reşat Nuri gibi isimlerin arasında yer almıştır. Türkçe konuşmanın Yahudilerin Türk toplumu ile kaynaşmasını sağlayacak önemli bir unsur olduğu Galanti ve Tekin Alp'in yanı sıra başka Yahudi aydınların çabalarından da anlaşılmaktadır. Örneğin 1931'de Muğla'da kurulan Türkçe Konuşturma Birliği, Balat Türk Kültür ve Yardım Derneği gibi kuruluşlar bu amacı taşıyordu. Öte yandan Cumhuriyet döneminin başlarında yaşayan, Türk toplumuyla kaynaşma isteğini yansıtan bu gelişmelerden başka, Türk Yahudilerine dikkat çeken en önemli olgu da Atatürk'e sevgi ve bağlılıktır. Profesör Avram Galanti'nin bu sevgisi Nesim Ben Banaste'nin yazılarında açıkça dile getirmektedir. Keza Atatürk de Yahudilerin Cumhuriyet hükümetine ve kendisine gösterdikleri sadakati takdir ettiğini Doktor Markus'la 1935'te yaptığı uzun bir söyleşte dile getirmiştir. Şubat 1923'te İzmir'de bir konferans sırasında avukat Rafael Amato, Gazi Mustafa Kemal'e Yahudiler hakkında fikrini sormuş, Gazi, unsuru hakim olan Türklere tevhid-i mukadderat etmiş, sahip unsurlar, sadık unsurlarımız vardır ki, bilhassa Museviler, millete ve vatana sadakatlerini ispat ettiklerinden, şimdiye kadar müreffehen imar hayat etmişler ve bundan böyle refah ve saadet içinde yaşayacaklardır, demiştir. 1927'de Atatürk İstanbul'a geldiğinde Yahudi cemaati liderleri önderliğinde büyük bir karşılama töreni düzenlendi. Atatürk Hahambaşı Hayim Bekeranu Efendi ile yakından ilgilenmiştir. Ayrıca değerli Hazan yani okuyucu din adamı İshak Algazi'nin Türk musikisi hakkındaki görüşlerini almış ve kendisine imzasını taşıyan bir Kur'an-ı Kerim hediye etmiştir. C. İkinci Dünya Savaşı yılları ve sonrası. İkinci Dünya Savaşı yılları tüm dünya Yahudileri tarihinin en karanlık dönemidir. Alman orduları Türkiye sınırlarına dayandığı halde Naziler ve çeşitli ülkelerdeki işbirlikçilerin kitlesel kıyımına uğrayan Yahudiler için Türkiye güvenlik içinde yaşanabilecek ve sığınabilecek tarihsel konumunu korumuştur. Türkiye'den transit olarak Filistin'e geçmek isteyenlere Türkiye Cumhuriyeti bu olanağı tanımış, çeşitli Türk konsoloslukları Osmanlı ve Türkiye kökenli Yahudilere Türk pasaportu vererek onları ölümün eşiğinden döndürmüştür. Ayrıca binden fazla bilim ve sanat adamına iltica izni verilmiş ve bu kişilerden bazıları Türk üniversitelerine görev almıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye bir taraf bir politika izledi fakat Almanya, Alman Büyükelçisi eski Başbakan Franz von Papen vasıtasıyla da Türkiye'yi savaşa sokmak için devamlı baskı yaptı. Bunun yanı sıra Almanya, Türk kamuoyunu da kendi amaçları doğrultusunda etkilemeye çalıştı. Gazeteciler, sanat ve ilim adamları sık sık Almanya'ya çağrılıp Alman ideolojiyle telkin edildi. Birçok bakan dahil devletin önde gelenleri Alman eğilimini göstermeye başladılar. 1940 yazından 1943 ilkbaharına dek hiçbir Türk devlet adamı Yahudilerin eşitliği hakkında beyanda bulunmadı. Türk vatandaşı Yahudilerin seferberliklerinde farklı işlem yapıldı. Birçoğu yalnız Yahudilerden kurulu birliklere yerleştirildiler. Ne silah ne de belli bir görev verilmeden kötü koşullar altında tutuldular. Gayrimüslimleri de kapsadığından ötürü Yahudilerle doğrudan ilgisi olan bir diğer önemli konu varlık vergisidir. Varlık vergisi çok yönlü bir olaydı. İç gelişmelerle ilgisi olup mahiyeti kesin değil, karmaşıktır. 1942 yılı başında Başbakan Doktor Refik Saydam'ın vefatı üzerine Başbakan olan Saracoğlu'nun Ticaret Bakanı Doktor Behçet Uz savaş koşulları içinde toptan bir liberalizme geçti. Fiyatlar hızla yükseldi, istifçilik ve kara borsa başladı, mübrem maddelerin yokluğu ortaya çıktı. 1942 yılı sonunda bu liberalizm çöktü, para değerini kaybetti ve iktisadi bir bunalım doğdu. Hükümetin bu bunalımı çözmek için bulduğu çarelerden biri de varlık vergisiydi. Vergi, piyasadan para çekmek, mala talebi azaltmak ve fiyatları düşürmeyi hedefliyordu. Arada birçok Yahudinin ticaretle uğraşması, tüccar sözcüğünü bir taraftan Yahudi, diğer taraftan istifçi, kara borsacı, vurguncu sözcükleriyle eş anlamlı kıldı. Alman ideolojilerin propagandaları ve ırkçı eğilimlerin çoğalması ve kıtlığın artması bu vergiyi doğuran faktörlerdendir. Belirli bir ölçek yoktu. Takdirler mülki memurlardan oluşan komisyonlara bağlıydı ve itiraz merci yoktu. Yahudilere takdir edilen vergiler çoğunluğun olanaklara göre çok yüksekti. Birçok kişi her şeyini sattıysa da vergisini ödeyemedi. Ödeyemeyenlerin tüm eşyalarına el kondu, borç sahipleri tutuklanarak Aşkale'ye 2 metre kareçini taş kırmaya gönderildiler. 1500 kadar kişi bu kaderle karşılaştı. 800'ü Yahudiydi, diğerleri ise Rum ve Ermeniydi. Gayrimüslimlerle karşılaştırıldığında Müslüman Türklere takdir edilen vergiler komik miktarlardı. Onların mallarına el konmadı ve tutuklanmadılar. Aşkale'ye gönderilenlerden ise hastalananlar ve ölenler oldu. Hayatta kalanlar da manen yaralı kaldılar. Tutuklular çalışma parası olarak ayda 2,5 lira alıyorlardı. Yarısı yemek ve bakım parası olarak alınıyor, gerisi borca mahsuben maliye gönderiliyordu. Bu şekilde borç bitmezdi fakat amaç cezalandırmak ve korkutmaktı. Bu vergiden ağır zarar gören aileler arasında Faraci, Kazes, Hananel, Saban, Castoriano, Suraski, Çikvaşvili, Arditi, Galimidi, Gürünberg yer alıyordu. Bu dönemde ayrıca Yahudileri alaya alma, onları küçük düşürme ve tehdit etme olayları da gerçekleşti. Varlık vergisi bütün mükellefler uygulanmıştı. Azınlıkları fazla vergilendirmek ilke olarak kabul edilmiştir. Fakat uygulamada özellikle Yahudilere yüklenildi. O kadar ki Almanlar bu uygulamadan duydukları memnuniyeti belirttiler. Hüseyin Cahit Yalçın ise bu iltifatları reddetti. Türkiye'de antisemitizm olmadığını ve bu tür sözlerin hem Türklere hem de Yahudilere hakaret olduğunu belirtti. Öte yandan o zamanlar Sanayi Bakanlığı'nda önemli bir görev olan Şevket Süreyya Aydemir, sonradan yazdığı bir kitapta, o günlerde İzmir Yahudi toplumunun önde gelenlerinden Bohor Gomel'le Profesör Avram Galanti'nin kendisini ziyaret ederek vergiye karşı müdahalede bulunmasını rica ettiklerini yazmıştır. Aydemir ricaları reddederek, Türkler yüzyıllarca savaştılar, kan döktüler. Yahudiler ise çoğaldılar, ticaret yaptılar ve zenginleştiler. Ne çıkar biraz para verseler şeklinde konuşmuştur. Ne var ki Osmanlı yasa ve kurallarını Osmanlı padişahları ve devlet adamları koymuştu. Herhalde bu kişiler öncelikle devletin çıkarlarını göz önüne almışlardı. Kaldı ki onların kararlarının sonuçlarından başkaları suçlanamazdı. 1943 yılında Türk Yahudileri ve ondan önceki nesilde babaları herkes gibi askerlik yapmışlardı. 20. yüzyılda Türk Yahudilerin sayısı 200 binden azdı. 16. yüzyılda İspanya göçü sonunda sayıları daha da fazlaydı, çoğalmamışlardı. Yahudilerin çoğu İstanbul'da Balat, Hasköy, Kuledibi gibi İzmir'de de Keçeciler, Çankaya, Mezarlıkbaşı ve Irgat Pazarı gibi fukara mahallelerinde yaşayan proleter, alt ve orta tabaka esnaflardı. Aralarında az sayıda iş adamıyla varlıklı tüccar bulunsa dahi genel olarak Yahudilerin zenginleştiğini iddia etmek yanlıştı. Aydemir'e göre Gomel ve Galanti Aydemir'in çıkışına itiraz etmemişlerdi. Bu kişinin sözlerindeki yanlışlıkları bilseler dahi bunları dile getirmekten çekinmişlerdir. Varlık vergisinin antisemit bir olay olarak nitelendirilmesi daha çok resmi bilgi gerektirmektedir. Öte yandan 1943 yılında dahi antisemitizmin Türkler tarafından reddedildiğini unutmamak gerekir. Sürekli yapılan Alman propagandasının muhakkak etkisi olmuştur. Fakat verginin asıl nedeni açlık, pahalılık, ekmek, yağ, şeker kıtlığı, birçok Yahudinin tüccar oluşu, tüccarların ise istifçi kara borsacı görmesiydi. İktidar yasayı iktisadi nedenler yüzünden hazırlamış fakat bu arada azınlıkları da zayıflatmak istemiştir. Tatbikatta ise yasa özellikle Yahudilere karşı uygulanmıştır. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 11 Kasım 1942'de kabul ettiği varlık vergisinin uygulanmasında Müslümanlar M, gayrimüslimler G, yabancı devlet vatandaşları E, dönmeler D harfiyle işaretli cetvellerde toplanmışlardır. E cetvellerine yer alan M, cetvellerindekileri kadar az bir oranda vergilendirmişler fakat Alman kökenli Yahudiler bu uygulamadan yararlandırılmamış ve ödeyebileceklerinin çok üstünde vergilendirilmiştir. Müslümanlığı benimsemiş Türk vatandaşı dönmeleri ise M cetvellerindekilerden iki katı fazla vergi ödemeye zorlanmışlardır. G cetvelindeki Türk vatandaşı Yahudiler ise daha yüksek oranda vergi takdir edilmiştir. Bu mükellefler iflas etmiş ve gönderildikleri çalışma kamplarında da her ne kadar buralarda kötü muameleye maruz kalmamışlarsa da çökmüş bir haleti ruhiye içinde geriye döndüklerinde sermayenin el değişmiş olduğu müşahede etmişlerdir. Haciz yoluyla el konan eşya ve gayrimenkulleri satışında varlıklı Anadolu eşrafı alıcı çıkmıştır. Bu vergiyle devlet önemli bir irat elde etmişse de gayrimüslimlerin ekonomi çarkından tecrit edilmesi iktisadi bocalamalara yol açmıştır. Yurt dışına ve içine oluşan siyasal tepkilerin yanı sıra bu nedenden ötürü bu haksız uygulamaya kısa bir süre sonra son verilmiştir. Öte yandan varlık vergisi hükümleri itibariyle de çağdaş vergicilikle çelişmektedir. Ancak verginin bu yanı resmi çevrelerce bilindiği halde vergide verimi arttırmak ve amaçlanan ekonomik hedeflere şok tedavisine ulaşmak için göz ardı edilmiştir. Varlık vergisi birçok Yahudinin tüm servetini yitirmesine neden olduğu gibi İsrail Devleti'nin kurulmasıyla beraber bu ülkeye büyük bir Türkiye Yahudisi göçü oluşmasında da önemli bir etken teşkil etmiştir. Ayrıca ilk demokratik seçimlerde Yahudiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına alan Demokrat Parti desteklemişlerdir. 1943 yılı ilkbaharından sonra Alman tehlikesinin Türk sınırlarından uzaklaşmasıyla beraber Türkiye tekrar batıya yaklaşmaya başladı. Bu arada Yahudilere karşı olan çeşitli baskılar giderildi. Varlık vergisinin manevi babası, Başbakan Şükrü Saracoğlu, bu verginin azınlıklara karşı olmadığı şeklinde bir beyanatta bulundu. Cumhurbaşkanı İnönü, kendisini Türk milliyetçisi olarak tanımladı, ırkçılığı ve Turancılığı reddetti. Zamanla varlık vergisi borçlarını ödeyemeyenlere karşı yasanın uygulanması durduruldu. Mal varlıklarına el koymalar bitti, borçların bakiyeleri silindi, tutuklamalar ve çeşitli kamplarına göndermeler bitti. Gazetelerdeki azınlıklara ve özellikle Yahudilere yapılan saldırılar durdu, bilakis verginin antisemit olmadığı şeklinde özür ve savunma karışımlı yazılar yayınlandı. Böylece o zamanki İstanbul defterdarı Faik Ökten'in bir facia olarak adlandırdığı bu vergiyle ilgili sayfa 1943 yılının sonlarına doğru kapandı. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi için ara seçimler yapıldı ve Avram Galanti Bodrumlu Niğde'den milletvekili seçildi. Osmanlı İmparatorluğu 1492 yılında İspanya'da kovulan Yahudi mültecilerin kapılarını açmıştı. Yalnız bu kez Türkiye Almanya'yı tahrik etmek istemediğinden Yahudi mültecilerin Türkiye'ye gelişleri ve geçişleri göze batmayacak şekilde sessizce bir kitle halinde değil seçerek yapılmıştı. Savaşın en karanlık günlerinde bile Türkiye'nin kapıları sınırlı olsa da mültecilere daima açık kaldı. Bu arada Türkiye çeşitli Yahudi örgütlerinin kurtarma çabalarını Türkiye'den sürdürmelerinde, Türkiye'den besin maddeleri göndermesinde ve diplomatik ve siyasi alanlarda girişimlerini sürdürmesinde Avrupa Yahudilerine yardım etmiştir. Türk diplomatları da Avrupa'da sıkışıp kalmış Türk vatandaşı Yahudileri korumalar altına almışlardır. Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Hamdullah Süpitan Röver, Romanya iktidarı nezdinde Roman Yahudilerinin Almanlara teslim edilmemesi yolunda yoğun baskı ve çabalarda bulunmuştur. Savaşın gidişatının değişmesiyle 1943 ilkbaharından başlayarak Türkiye'nin Yahudilere yardımı artmıştır. Özellikle Bulgaristan ve Romanya Yahudilerinin kitlesel olarak Kara ve Deniz yoluyla Türkiye'den Filistin'e geçmelerine izin verilmiş, Rodos Yahudilerinin Türkiye'ye sığınmalarına olanak tanınmış ve Hollanda'daki çok sayıdaki Türk vatandaşı Yahudi kurtarılmıştır. Bu arada bazı Türk gemileri Filistin'e mülteci taşımışlardır. Yahudi Kurtarma Komisyonu yoluyla mürettebatlarıyla beraber kiralanan çeşitli gemiler Yahudi mültecilerini Romanya limanlarından alıp onları Türkiye'ye sonradan da Filistin'e taşımışlardır. İtalya'da Mussolini'nin iktidarının düşmesinin ardından Almanya, Yunanistan, Ege Adaları ve Rodos'u işgal etmiş ve derhal Yahudilerin imhasına girişmiştir. Birçok Rodos Yahudisi Türk balıkçıları tarafından Antalya'ya kaçırıldılar. Türk konsolosu Selahattin Ülkümen'in olaya müdahale etmesi birçok kişiyi mutlak bir ölümden kurtarmıştır. Antalya'nın sığınan mülteciler korunup selamete ulaşmaları sağlandı. Yunanistan'ın başka Alman bölgesindeki Yahudiler kitlesel olarak ölüm kampına gönderildiler. Türkiye doğumlu veya Türk vatandaşı olduklarına dair herhangi bir belge gösterebilenler kurtuldular. Türk balıkçıları ve kayıkçıları durumun daha yumuşak olduğu Yunanistan'ın İtalyan bölgesindeki Yahudilerin çoğunu kaçırmayı başardılar. Selanik dahil Batı Trakya'dan deniz yoluyla Türkiye'ye sığınanlar kazazede sayılmış, hiçbir belge sorulmaksızın Türkiye'de kalmalarına ve Filistin'e geçmelerine izin verilmiştir. Bunlar Edirne ve İstanbul toplumlarına yardım görmüşlerdir. Macaristan Yahudilerinin Almanlardan satın alınmaları ve kurtarmaları ile ilgili her türlü temas Türkiye'den yürütülmüştür. Eğer Almanlar son anda anlaşmayı ihlal etmeselerdi, bunlar da Türkiye yoluyla kurtarılacaklardı. Profesör Stanford Shaw'un yaptığı araştırma, günümüzde de kullanılmamış Türk diplomatik arşivlerinin Ankara ve Paris'te bulunanlarını, Amerikan, İsrail, Fransız ve Alman arşivlerinin sözlü ifadelerini ve soykırım sürecini yaşamış birçok kişinin yayınlanmış hatıralarını ele almıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fransa'da da Yahudilerin varlıklarına el konmuş ve temerküz kamplarına sevkiyat başlamıştır. Gaddar, anti-Yahudi yasalar çıkarıp uygulamaktaki Paris'teki Vichy hükümeti Nazilerden daha baskın davranıyordu. Bu sıralarda Fransa'da bulunan Türkiye kökenli Yahudilerin bir kısmı Fransız vatandaşına geçmiş, bir kısmı muntazam olarak vizelerini yaptıramadıklarından gayri muntazam vatandaş statüsüne girmişlerdir. Nazi işgalinden sonra tekrar Türk vatandaşı statüsüne girmek isteyen Fransa'daki Yahudilerin bu tutumunu Türk hükümeti önce riskli gördü ve isteksiz davrandı. Fakat 1942 yılı başlarında tutumunu değiştirerek Avrupa'daki tüm konsoloslukları Türkiye kökenli Yahudilerin toplama kamplarına sevk edilme tehlikesine karşın onlara vatandaşlık ilmür rehberi dağıtmaya başladılar. 1942-1943'lerdeki Paris Büyükelçiliği konsolosu Naim Kemal Yolga'nın ifadesine göre bu kategorilere giren Türkiye kökenli Yahudiler Türk Paris Büyükelçiliği'nin önünde sokağa taşan grupla oluşturmuştur. Marsilya'daki Türkiye konsolosu Necdet Kent'in ifadesine göre ise tabiyetsiz, düzenli veya Almanya'dan iltica etmiş Türk kökenli Yahudilerin düzenli olanlara derhal vatandaşlık belgesi verilmiş, hatta durumu uymayanlara bile müracaat formu yani beyanname doldurulmuştu. Bu belgeyle bile birçok Yahudinin yaşamı kurtarmıştı. Önemli olan konsolosların olaylar hakkında bilgilendirmesiydi. Paris'teki caminin personeli de vatandaşlıkları zayi olan Türkiye kökenli Yahudilere Müslüman olduklarını kanıtlayan belgeler sağlayarak Nazilerden kurtulmalı sağladılar. Türk hükümeti Doğu Avrupa'daki diplomatlara talimatlar vererek Holokost'ta takibatı uğrayan tüm Yahudilere her türlü yardımı sağlamalarını bildirdi ve Yahudi Ajansı'na ve diğer kurtarma teşkilatlarına İstanbul'daki bürolarında açıkça çalışma müsaadesi sağladı. Bu şekilde Doğu Avrupa'ya para ve yardım malzemesi gönderilebilmiş ve yaklaşık olarak Doğu Avrupa'lı on binlerce Yahudinin transit olarak Türkiye'den geçerek Filistin'e ulaşması mümkün olmuştur. Bununla beraber Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İngiliz Ekonomik Topluluğu Commonwealth ülkelerine paralel olarak vatandaşı olmayan Yahudilere sığınma hakkı vermekte, yani ilim adamı, profesörler ve bazıları haricinde son derece kısıtlı davranmıştır. Öte yandan Sturma adlı Yahudi mültecilerle dolu geminin batırılması olayı da bu dönemde meydana gelmiştir. Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Filistin'e 769 Yahudi mülteci götürmekte olan ve aslında 600 kişilik istiab haddi bulunan köhne kömür gemisi Sturma, 12 Aralık 1941'de Köstence'den hareket etmiş fakat kısa bir süre sonra Karadeniz'de motorları bozulunca kılavuz gemiler tarafından İstanbul Boğazı'nın mayınlı sularından geçirmiştir. Ancak İngiltere'nin Filistin'e göçü yasaklamış olması nedeniyle İngiltere ve Türkiye hariciye vekaleti arasındaki müzakerelerinde olumlu neticeler vermemesi üzerine İstanbul Limanı açıklarında günlerce bekletilen Sturma, sahile bekleyen İstanbul Yahudilerin acıklı bakışları arasında perişan yolcularıyla Karadeniz'e geri gönderildi. Ayrım sonu. Sayfa 81.